Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 7. Eve, duyduğu şeyi şimdilik aklının bir köşesine yazdı ve gardiyana haber vererek Louise Loop'u çağırttı. Gelen kadını gördüğünde Sanchez'in verdiği ekstra kimlik bilgilerinin gereksiz olduğunu düşündü. Loop'i, sağlam bir uyuşturucu bağımlısının bembeyaz cildine, renksiz saçlarına, tavşan kırmızısı gözlerine sahipti zaten. Kafa uçurucular pigmentleri bozma gibi bir yan etki taşırdı. Detoks tedavide işe yarıyordu ama rengi geri vermiyordu. Eve kadının kıpır kıpır göz bebeklerine baktığında detoksun da pek işe yaramadığını düşündü. Otursana Loop'i. Seni tanıyor muyum? Seni tanımıyorum. Sen yine de otur. Kadın masaya doğru ilerledi. Hareketleri mekanik kasılmalar halindeydi. Eve, malını nereden alıyorsa son zamanlarda almadığını düşündü. Canın çok çekiyor olmalı Loop'i. Ne zaman aldın en son? Loop'i beyaz dudaklarını yaladı. Günlük sentetik hapımı alıyorum. Detoksun parçası kanuna uygun. Evet, eminim. Eve masada öne doğru uzandı. İçeri biraz gerçek mal sokabilmen için Juliana para verir miydi sana? Juliana benim arkadaşım. Juliana'yı tanıyor musun? Evet, dostluğumuz eskiye dayanır. Hapisten çıktı, dünyaya geri döndü. Doğru. Haberleşiyor musunuz? Onu gördüğünde buradakilerin mektupları çaldığını söyler misin? Çünkü hiç mektup gelmedi ama o yazacağına söz vermişti. Mektuplaşmamıza izin verilirdi aslında. Mektuplar nereden gelecekti? Bana yazıp nerede olduğunu söyleyecek ve dışarı çıktığımda ben de oraya gideceğim. Kadın konuşurken kasları adeta ete kemiğe bağlı değilmiş gibi kasılıp seyiriyordu. Ama o sakince gülümsüyordü. Nereye gittiğini söyle, ben de gidip onu senin için bulayım. Mektup konusunu anlatayım. Belki buralarda, belki oralarda bir yerdedir. Bu büyük bir sır. Hiç New York'a gittin mi? Mahvolmuş gözler kocaman açıldı. Sana söyledim mi? Dediğim gibi Loop'i, dostluğumuz epey eskiye dayanır. Ama New York çok büyük bir yer. Eğer elimde adres olmazsa onu bulmam zor olur. Bir evi var orada, kendine ait bir ev, bir yerde. Belki biraz da seyahat edecek. Chicago'ya döndüğünde gelip beni ziyaret edecek. Ne zaman geri dönecekti? Bir gün işte, alışverişe gideceğiz. New York, Chicago, yeni LA. Loop'i bir çocuk şarkısı söyler gibi şehirleri sıralamaya başladı. Dallas, Denver, her yere. Görüşeceği insanlardan bahsetmiş miydi sana? Eski dostlar, yeni dostlar. İsim söylemiş miydi Loop'i? Eski dostları boş ver. Yeni yıl partisi yaptık. Bir pasta vardı. Kemik adamı biliyor musun? Olabilir. Bana kemik adam. Dipnot. Yazar, İngilizce'deki bone yani kemik kelimesi ve petty bone ismi arasında sözcük oyunu yapıyor. Hakkında bir sürü şey okudu. Şehirde büyük bir sarayda yaşıyor. Yemyeşil ağaçları var. Ağaçları çiçek açıyor. Juliana onu ziyaret edecekti. Petty bone diye düşündü Eve. İlk kurban. Başka kimleri ziyaret edecek? Ah, koyun adamı ve kovboyu ve Dallaslı adamı. Görmesi gereken insanlar, gideceği yerler vardı. Sana kemik adamla ilgili şeyleri nasıl okudu? Neredeydiniz?
Ah, bu bir sır,
diye fısıldadı Loop'i. Bana söyleyebilirsin. Juliana da söylemeni isterdi ki onu bulup mektupları söyleyebileyim.
Ve uyuşturucu, dedi Loop'i yine fısıltıyla. Bana uyuşturucu da getirecekti.
Ona söylerim ama önce senin bana söylemen gerek. Pekala, hücresinde küçük bir bilgisayarı vardı. Bilgisayarda çalışabiliyordu. Yapması gereken bir sürü iş vardı hep. Eminim öyledir. Beni görmen için o mu yolladı seni? Uyuşturucu da gönderdi mi? Bana hep uyuşturucu bulurdu fakat artık bitmek üzere. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bakarım. Eve ona baktı. Kas seyirmeler, hayalet gibi bir cilt. Rehabilitasyon diye düşündü. Yüce Tanrım. Eve Finney ile buluştuğunda artık burnundan soluyordu. Yaptığı her görüşme
Juliana Doo'nun resmine bir çentik daha atmıştı. Bir sürü kişinin katili olan bir kadın, sistemde rahat adımlarla ilerliyor, türlü ayrıcalıklar ve onay kazanıyor, sahtekarlık yapıyor, rüşvet veriyor, ihtiyaçları ya da yapılmasını istediği her şey için gardiyanları, personeli ve diğer mahkumları kafalıyordu. Sanki hepsi lanet olası hizmetkarlarıymış gibi diye patladı Eve. Ve burası da lanet şatosuymuş. Buradan ayrılamıyormuş ama istediği her şeyin buraya gelmesini sağlamayı başarmış. Lanet bir avuç içi bilgisayarı bile varmış Fini. Tanrı bilir o bilgisayardan neler gönderdi, neler indirdi, neler aldı. Ofisteki süpervizörü de sağlam uyutmuş diye ekledi Fini. Oradaki bilgisayarlardan da resmi onaylı bir sürü görüşme yaptığını garanti ederim. Serbest görüşme. Acil arama izni alalım, takip edebilir misin? İzin için istek yaptım zaten. Rüzgara karşı işemek olabilir ama yine de hepsini inceleyip bir iz bırakmış mı bakacağız. Kafa doktoruyla konuştum. Çok pardon, duygusal sağlık rehberiyle. Terimi söylerken dudaklarını limon yalamış gibi büzüştürdü. İlk çocukluk travması, kendini ifade etme, cinayet için süper bir terim, arayış, bocalama, gitgeller, pişmanlık, yenilenme ve Tanrı bilir nelerle ilgili bir dolu zırva dinledim. Sonuç olarak idari heyet tamamen ikna olmuş. Dun, rehabilitasyonunu başarılı bir şekilde tamamlamış ve üretken bir üye olarak toplumdaki yerini almaya hazırmış. Şartlı tahliye memurundan da aynı zırvaları dinleyeceğimize eminim. Şimdi gidip onu görelim. Yerel polise uğrayalım ve Chicago'dan defolup gidelim. Eve derin bir nefes verdi. Bende mi bir sorun var Fini bilmiyorum ama bu yere baktığımda vergi ödeyenlerin paralarıyla dönen bir bok çuvalından başka bir şey görmüyorum. Aynı sorun bende de olmalı. Evet, insanlar değişebilir, kendilerini değiştirebilir ya da değişmeleri sağlanabilir. Ama hapishaneler sadece depo değildir, olmamalı. 5 yıldızlı oteller de olmamalı. Hadi buradan çıkalım, bu yer cidden tüylerimi diken diken ediyor. Şartlı tahliye memuru Otto Schultz, aşırı kilolu, dişlek bir adamdı. Kellik sorununu kalan saçlarını sol kulağının üstünden diğer yana doğru tarayarak çözmeyi başarmıştı. Eve, memur maaşının çok fazla bir şey olmadığını biliyordu ama neden en azından ufacık da olsa bir kısmını temel vücut sağlığına ayırmadığını merak etti. Schultz, onları gördüğüne hiç memnun olmamıştı. Çok meşgul olduğunu, kafasını kaşıyacak bile vakti olmadığını söyledi ve Juliana Doo'nun bütün rapor ve değerlendirmelerinin kopyalarını yollayacağına söz vererek onları başından sağmaya çalıştı. Aslında adamın neredeyse tüm gözeneklerinden fışkıran gerginliği hissetmese, Eve için rapor ve değerlendirmelerin kopyaları yeterli olurdu. Onun sistemden dışarı çıkmasına yardım ettin ve ilk yaptığı şey cinayet işlemek oldu. Bu kadar gergin olmanın nedeni bu mu Otto? Bakın, adam cebinden bir mendil çıkararak nemli yüzünü sildi. Kitaba ve kurallara göre hareket ettim. Bütün değerlendirmeleri geçti, tüm kurallara uydu. Ben şartlı tahliye memuruyum, falcı değil. Ben hep şartlı tahliye memurlarının sağlam bir pislik ölçerleri olduğunu düşünürdüm. Ya sen Fini? Sonuçta her gün suçlularla çalışıyorlar, türlü hikayeler dinliyorlar. Fini dudaklarını büzerek kafasını salladı. Evet, sanırım azıcık tecrübesi olan bir şartlı tahliye memuru pisliği görmeden kokusunu alır. Bütün testleri harikaydı diye başladı Otto. Teknisyenleri, soruları, makineleri nasıl manipüle edeceğini, nasıl manevralar yapacağını bilen ilk kişi değil, değil mi? Seni nerede beceriyordu Otto? Diye sordu Eve tatlı bir tonla. Burada ofiste mi yoksa onu evine götürmeni de sağladı mı? Karşıma oturup beni bir müvekkilimle cinsel ilişkiye girmekle suçlamanıza izin veremem. Tanrım, müvekkil. Politik doğruculuk adına uydurulmuş bu terimler beni kızdırmaya başladı artık. Seni suçlamıyorum Otto. Eve, masada öne doğru uzandı. Onu becerdiğini biliyorum. Açıkçası umurumda bile değil ve bu bilgiyi üstlerine rapor etmeyi falan da düşünmüyorum. Kadın işinin ustası ve sen onun için çocuk oyuncağı olmuşsundur. Sadece yolunu açmasına yardımcı olmanı istemesine, seni öldürmediğine minnettar olmalısın. Testleri geçti dedi Otto fakat sesi titriyordu. Sonuçları şüpheli bile değildi, çok istikrarlıydı. Sicili tertemizdi, ona inandım. Ona inanan tek kişi ben değilim, o yüzden pisliği bana atmaya çalışmayın. Buraya her gün türlü türlü pislik gelir ve kanun bize şartlı tahliye kurallarını ihlal etmiyorlarsa onları topluma yollamamızı söyler. Juliana pislik değildi, o çok farklıydı.
Evet, Eve midesi bulanarak ayağa kalktı. O farklıdır.
Finney ve Eve açık havada kısa bir süre yolculuk yaptıktan sonra kendilerini ağır kızartma kokan kalabalık salaş bir restoranda buldular. Mekan polis doluydu ve oturdukları küçük masanın karşısında Temen Frank Boyle ve yüzbaşı Robert Spindler, Hawaii büyüklüğündeki hindili sandviçlerini mideye indiriyorlardı. Juliana, Spindler ekmeğini ısırırken alt dudağını sosa buladı. Bir meleğin yüzü, bir köpek balığının ruhu. Gördüğüm en acımasız, en soğukkanlı kalta. İlk karımı unutuyorsun diye hatırlattı Boyle. 10 yıl sonra dördümüzün yine böyle burada olmasına inanmak güç. Boyle'un İrlandalı hatlara sahip keyifli bir yüzü vardı. Ta ki gözlerine bakana kadar. Bu gözler epey sert, keskin ve biraz korkutucuydu. Eve, aşırı alkol tüketiminin işaretlerini görebiliyordu. Alt gerdanındaki kızarık kabartılar, ekşi bir ifadeyle aşağı doğru sarkan ağız. Etrafı biraz kolaçan ettik diye devam etti Spindler. Medyayı haberdar ettik, eski bağlantılarını inceledik. Yeni bir şey bulamadık. Yüzbaşı görünüşünü korumayı başarmıştı. Askeri düzgünlükte kesilmiş saçlar, ince yapısı, otoriter tavrı. Elimizde hiçbir şey yok. Buralarda karşımıza çıkmayı planladığını gösterecek hiçbir şeye ulaşamadık. Şartlı tahliye duruşmasına ben de katıldım diye devam etti. Talebin reddedilmesi için kişisel bir çaba diyelim. Elimdeki bütün dosyaları, evrakları götürdüm. Bir işe yaramadı. Kadın duruşma boyunca hanım hanımcık oturup durdu. Gözler yerde, elleri avucunda kavuşturulmuş. Hafif hafif süzülen gözyaşları filan. Onun ne olduğunu bilmesem, numarasını ben de yiyebilirdim. İçerideyken arkadaş olduğu bir uyuşturucu bağımlısı var, tanıyor musunuz? Louise Lou. Tanıdık gelmedi dedi Spindler. Juliana'nın hizmetçisi, maşası, kölesi filanmış. Neyse işte. Kadınla görüştüğümde krizin eşiğindeydi, titremeler başlamıştı. Bir şeyler öğrendim ama daha fazla şey biliyor olabilir. Belki bir de sen görüşsen iyi olur. Bana Juliana'nın kemik adamı görmek için New York'a gideceğini söyledi. Kemik adam Pettibone oluyor. Bir de koyun adam var. Soyadında sheep geçip Dune'un standart hedef tipine giren kimse geliyor mu aklınıza? Hem Boyle hem de Spindler kafasını hayır anlamında salladı. Ama araştırırız diye söz verdi Spindler. Bakalım ne çıkacak? Bir de bir cowboy ve Dallaslı adam. Kulağa Texas'a dönüp üvey babasına bir ziyarette bulunmayı düşünüyormuş gibi geliyor. Boyle sandviçten devasa bir ısırık daha aldı. Yani Dallas sen değilsen ve senin adamın peşinde değilse. Eve, midesindeki kasılmayı aldırmamak için kendini zorladı. Evet, benim de aklıma geldi. Dallas polisini uyaracağız. Benim adam konusuyla kendim ilgileneceğim. Loop, yeni LA ve Denver'dan da bahsetti. Eminim biraz ayık olsa daha fazla şey hatırlardı. Onu ben hallederim. Boyle, Spindler'a baktı. Eğer sizin için de uygunsa yüzbaşı. Terfimi hatırlatmaya bayılır. Kusura bakmayın, size pek yardımcı olamadık. Dürüst olmam gerekirse onu New York'ta aklamanızı istiyorum. Partiyi kaçırdığıma üzülürüm ama onunla burada Dockport'ta tekrar karşılaşmak istemediğimden de eminim. Eve New York'a döndüğünde saat 5'ti ve merkeze uğramak yerine eve gitmeye karar verdi. Evden çalışmak ve Rourke'un güvende olduğunu görmek istiyordu. Rourke'un hedefteki profil tipine uymadığını hatırlattı kendine. Fazlaca genç kalıyordu, eski karısı yoktu. Ancak Juliana'yı içeri tıkmakta büyük bir rol oynayan bir karısı vardı. Eve tam eve varmak üzereyken ani bir kararla arabayı çevirdi ve Doktor Mira'nın evine doğru ilerlemeye başladı. Bir sokak kadar aşağıdaki bir yükleme alanına park etti, görevde lambasını yaktı ve koşar adımlarla kahverengi taştan eski ve güzel eve doğru ilerledi. Mavi saksılar içinde girişi renklendiren uçuk pembe ve beyaz çiçekler vardı.
Hemen yandaki evden uzun altın sarısı tüyleri olan devasa bir köpekle bir kadın çıktı. Köpek eve dostça havladıktan sonra adeta bir gösteri yürüyüşündeymiş gibi sahibiyle salına salına ilerlemeye başladı. Diğer taraftaki evden üç çocuk çığlıklar atarak dışarı fırladı. Her birinin elinde fosforlu hava kaykayları vardı ve kaldırıma çıktıkları anda fırlatılmış bir roket gibi son hızla gözden kayboldular. Kulağına dayadığı cep linkiyle bir görüşme yaptığı belli olan takım elbiseli bir adam önlerinden hızla çekilmek zorunda kaldı. Ama bağırıp yumruğunu sallamak yerine sadece gülümsedi ve konuşmasına devam ederek kendi bahçe kapısına doğru ilerledi. New York'un başka bir yüzü daha diye düşündü Eve. Üst sınıfa ait sıcak bir muhit. Muhtemelen sokaktaki insanlar birbirlerinin ismini biliyordu. Arada partilerde bir araya geliyor, çocukları ya da torunları toplayıp gruplar halinde parka gidiyor ya da kapılarda rastlaşıp sohbet ediyorlardı. Tam da Doktor Charlotte Mira'ya uygun bir atmosferdi burası. Eve kapıya döndü ve zili çaldı. Sonra birden fikrini değiştirdi. Mira'yı evinde rahatsız etmeye hakkı yoktu. Tam bir adım gerilemiş, arabaya dönmeyi düşünürken kapı açıldı. Sadece birkaç kez telefonda denk gelmiş olmalarına rağmen kapıyı açanın Mira'nın kocası olduğunu tahmin etti. Uzun, ince, sırık gibi bir adamdı. Üzerindeki bol hırkası ve buruşuk pantolonuyla tatlı bir bostan korkuluğunu andırıyordu. Bakır rengindeki saçları bir şekilde hem bilge hem de masum bir ifade taşıyan uzun yüzünü çevreleyen dağınık ilginç bir yığın şeklindeydi. Elinde bir pipo vardı ve süveterinin düğmeleri yanlış iliklenmişti. Çimen rengi gözlerinde şaşkın bir ifadeyle gülümsedi. ''Merhaba, nasılsınız?'' ''İyiyim. Özür dilerim Bay Mira. Sizi evinizde rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. Ben aslında...'' ''Sen Eve'sin.'' Yüzü aydınlandı, sıcak bir ifadeye büründü. ''Ne kadar aptalım. Ama yine de sesinden tanıdım. Hadi içeri gir, hadi içeri gel.'' ''Hayır, aslında ben...'' Ama adam uzanarak Eve'in elini tuttu ve onu kapıdan içeri çekti. ''Geleceğini bilmiyordum. Unutmuş da olabilirim. Bazen unutkanlığım tutar. Charlie'yi?'' Üst kata çıkan merdivenlere doğru bağırdı. ''Eve'in geldi.'' Zarafet abidesi Doktor Mira'nın Charlie diye çağrıldığını duyan Eve'in itirazı şaşkınlıktan boğazında kaldı. ''Hadi otur. Sanırım içecek bir şeyler hazırlıyordum. Dalıyorum işte böyle. Charlie'yi çıldırtıyor tabii. Ben gerçekten rahatsızlık vermek istemem. Doktor Mira'yı yarın ofisinde görürüm. Evet, şarap da burada. Çıkarttığımı hatırlıyorum. Özür dilerim, bana yardımcı olur musun? Akşam yemeği mi yiyecektik?'' Hala elinde tutuyordu ve Eve'in aklına kaba olmadan çekebilmek için bir yol gelmiyordu. Ve ona öyle tatlı bir şaşkınlık ve gülümsemeyle bakıyordu ki, Eve adama biraz aşık olduğunu düşündü. ''Hayır, beni yemeğe beklemiyordunuz. Ah, o halde bu çok hoş bir sürpriz oldu.'' 15. ayrımın sonu. Sayfa 145. Devamı 16. ayrımda.